Ayrım 2.
İkinci bölüm. Yako Lukic uyandığı zaman güneş doğmuştu. Oysa uykuya dalalı daha bir saat kadar olduğu halde bir sürü rüya görmenin yolunu bulmuştu. Hem de rüyaların her biri ötekinden daha saçma, daha ayıptı. Bir ara kendisini kilisede mihrabın önünde görmüştü. Gençleşmiş, çok da şık giyinmişti. Sırtında bir damat elbisesi vardı. Yanında da uzun, beyaz bir gelinlik giymiş, duvağına beyaz bir buluta sarınır gibi sarılmış olan Liateski duruyor, bir sağ bir sol ayağını acele acele yere basıp kaldırıyordu. O tek gözünü alaylı, çapkın bir tavırla Lukic'e dikiyor, hiç utanmadan anlamlı anlamlı göz kırpıyordu. Yako Lukic, Vatslav Augustovic, seninle nasıl evleniriz? Gerçi yakışıklı filan sayılmazsın ama ne de olsa erkeksin. Böyle iş yapılır mı Allah aşkına? Hem zaten ben evliyim. Gel seninle bunu papaza açıklayalım. Yoksa bizi nikahlar da dünya aleme rezil eder, diyordu. Fakat Liatevski soğuk eliyle Yako Lukic'in elini yakalıyor, ona doğru eğiliyor, sözüne inandırmak istiyormuş gibi. Sen evli olduğunu kimseye söyleme. Göreceksin sevgili yaşacığım. Ben sana öyle bir iyi eş olacağım ki sen bile şaşacaksın, diye fısıldıyordu. Yako Lukic, Allah belanı versin yamuk budala, diye bağırmak, elini Liatevski'nin elinden kurtarmak istiyor ama bunu bir türlü başaramıyordu. Liatevski'nin parmakları buz gibi soğuk, çelik gibi kuvvetliydi. Yako Lukic'in ise ne gariptir sesi bir türlü çıkmıyordu. Dudakları sanki pamuktandı. Yako Lukic öfkeyle tüküre tüküre uyandı. Sakalının üzeri de yastığı da yapışkan tükürüğüne bulanmıştı. Haç çıkarıp hay Allah, hay Allah diye fısıldadı. Ama hemen sonra gene uykuya daldı. Bu seferki oğlu Semyon'la, Agafon Dubtsov'la, sonra daha başka köylülerle birlikte kocaman bir çiftlikte dolaştığını, beyazlar giyinmiş bakıcı genç kadınların denetimi altında domates topladıklarını gördü. Yako Lukic'in kendisi de etrafındaki öteki kazaklar da nedense çırılçıplaktılar. Ama kendisinden başka hiç kimse çıplaklığından ötürü utanmıyordu. Ona arkasını dönmüş olarak duran Dubtsov bir domates fidanına doğru eğildiği sırada Yako Lukic gülmekten, aynı zamanda utanç duygusundan neredeyse nefesi tıkanarak ''Hiç olmazsa kadınlardan utan!'' diye bağırıyordu. Kendisi ise utancından domatesleri çömelerek koparıyor, sol eliyle de tıpkı çıplak olarak hamamda havuza girmeye kalkan biri gibi önünü kapıyordu. Yako Lukic uyanınca doğrulup oturdu. Uzun süre şaşkın şaşkın, korku dolu gözlerle hiçbir şey anlamıyormuş gibi önüne baktı durdu. Sonra, ''Böyle ahlaksızca rüyalar iyi bir belirti olamaz, muhakkak bir felaket olacak.'' diye söylendi. İçinde rahatsız edici bir ağırlık hissi duyuyordu. Bu kez uyanık olduğu halde sadece biraz önce rüyada gördüklerini hatırladığı için tükürdü. Fena halde canı sıkılarak kalkıp giyindi. Kendisine sokulan kediyi sinirli sinirli yanından kovdu. Kahvaltıda durup dururken karısına ''Budala karı'' dedi. Sofrada ev işleri üzerine konuşurken söze karıştığı için gelinine de sanki kadın küçücük bir kızmış gibi kaşıkla vurmaya kalktı. Babasının böyle duygularını açığa vurması Semyon'u neşelendirmişti. Hemen sanki çok korkmuş gibi budalaca bir ifade takındı. Karısına göz kırptı. Genç kadın sessizce gülmeye başladı. Gülerken vücudu sarsılıyordu. Bütün bunlar Yako Lukic'i büsbütün çileden çıkardı. Elindeki kaşığı masanın üzerine fırlattı. Kızgınlıkla kesik kesik ''Sırıtın bakalım, yakında kimin gözyaşı dökeceğini görürüz.'' diye bağırdı. Sonra kahvaltısını bitirmeden öfkeli öfkeli sofradan kalkmaya hazırlandı. Ama masanın öbür tarafından çıkarken aksilik bu ya, elini farkında olmadan kaseye dayadı. İçinde kalmış olan sıcak borşu poturlarının üzerine döktü. Dipnot, borç, Rusların özel bir lahana çorbası. Gelin elleriyle yüzünü kapadı, kendisini taşlığa attı. Semyon ise oturduğu yerde masanın başında kalmış, başını kollarının üzerine indirmişti. Gülmekten adaleli sırtı sarsılıyor, kürek kemikleri oynuyordu. Her zaman çok ciddi olan karısı bile gülmekten kendini alamadı. ''Ne oluyorsun bey, ne oldu sana?'' diye sordu. ''Sol ayaktan mı kalktın, yoksa kötü rüyalar mı gördün ha?'' Yako Lukic artık kendisini tutamayarak müthiş bir öfkeyle ''Sen ne biliyorsun rüya gördüğümü cadı karı?'' diye bağırarak tekrar kalkıp dışarı çıktı. Yeni saten gömleğinin kolu, mutfağın eşiğinde kapının rezesinden fırlamış bir çiviye takıldı. Dirseğine kadar yırtıldı. Odasına döndü. Sandığın içinden kendisine başka bir gömlek aramaya başladı. Dikkatsizlikle duvara dayadığı sandığın kapağı ansızın bütün ağırlığıyla tok bir sesle ensesine indi. Yakovlukiç kuvveti kesilmiş olarak bir iskemlenin üzerine çöktü. Öfkeyle "Allah belanı versin" diye söylenerek yavaşça ensesinde belirmiş olan kocaman şişi yokladı. Güç bela üstündekileri değiştirdi. Boş döktüğü poturunu, yırtık gömleğini çıkarıp yenilerini giydi. Ama çok sinirli oldu, üstelik çok da acele ettiği için poturunun ön düğmelerini iliklemeyi unuttu. O durumda hemen hemen kolhozun idare müdürlüğüne kadar gitti. Yolda rastladığı kadınların kendisine selam verdikten sonra tuhaf tuhaf gülümseyerek hemen başlarını öbür tarafa çevirişlerine hayret edip duruyordu. Bu hayretini ancak karşıdan kendisine doğru küçük küçük adımlar atarak hızla gelen Şukar dedenin sözleri giderdi. İhtiyar aşırı bir serbestlik göstererek duraklamıştı. İlgiyle "Eh, artık sen de ihtiyarlıyorsun Yakov Lukiç, öyle değil mi?" dedi. "Ben ihtiyarlıyorsam sen gençleşiyor musun sanki?" "Ben gençleştiğinin farkında değilim. Gözlerin kıpkırmızı, tavşan gözü gibi. Hem de ikide bir yaşlanıyor." "Sen benim gözlerime bakma. Gece kitap okuduğum için öyle yaşlanıyor. Ben ihtiyarlığıma rağmen bir şeyler okuyor, çeşitli konularda yüksek kültür sahibi oluyorum. Ama gene de kendime çeki düzen verebiliyorum. Oysa bak sen, bunak bir ihtiyar gibi unutkan olmuşsun." "Neden unutkan olacakmışım?" "Ahırının kapısını kapamayı unutmuşsun da ondan. Dikkat etmezsen neyin varsa hepsi ortaya çıkacak." Yakov Lukiç dalgın dalgın, "Ziyan yok, bizim Semyon kapatır," dedi. "Senin kapını Semyon kapamaz." Yakov Lukiç'in aklına birden olmayacak bir şey geldi. Hemen gözlerini önüne eğdi. "Aa!" diye bağırdı. Sonra acele acele düğmelerini iliklemeye başladı. O uğursuz gecenin sabahı başına gelen bütün aksiliklerden, bütün belalardan sonra hepsinin üzerine tüy diken bir şey daha oldu. Yakov Lukiç kolhoz idaresinin avlusuna girer girmez birinin yere düşürmüş olduğu patatesin üzerine bastı. Patates ezildi. Yakov Lukiç'in de ayağı kaydı. Boylu boyunca yere uzandı. Yok, artık bu kadarı fazlaydı. Bütün bunlarda muhakkak gizli bir anlam vardı. Aslı olmayan inanışlara son derece bağlı olan Yakov Lukiç, başına büyük bir felaketin geleceğine artık kesin olarak inanmıştı. Sapsarı olmuş bir halde Davidov'un odasına girdi. Dudakları titreyerek, "Ben Aslı'yım arkadaş Davidov. İzin verirseniz bugün işe gitmeyeyim. Ambarcı benim işime bakar," dedi. Davidov halden anladığını ortaya koydu. "Sahiden bir tuhaflığın var Lukiç. Git istirahat et. Sağlık memuruna kendin mi uğrarsın? Yoksa onu senin evine mi göndereyim?" Yakov Lukiç ümitsiz bir tavırla elini salladı. "Sağlık memuru bana bir yardımda bulunamaz. Yatarsam kendi kendime iyileşirim ben." Eve gelince hemen kepenklerin kapatılmasını emretti. Soyundu. Karyolanın üzerine yatarak sabırla başına kim bilir nereden gelecek son felaketi beklemeye başladı. "Hep bu Allah'ın belası hükümetin yüzünden," diye söyleniyordu. "Ne gündüz rahat var ne gece, onun yüzünden. Geceleri saçma sapan rüyalar görüyorum. Eskiden bir defa olsun böylesini görmezdim. Gündüzleri de aksilikler, uğursuzluklar ard arda geliyor. Bu idare kaldıkça Tanrı'nın bana verdiği ömrü tamamlayamayacağım galiba. Erkenden göçüp gideceğim." Ne var ki Yakov Lukiç o gün boşu boşuna endişeyle bekledi. Felaket biraz gecikmişti. Ancak iki gün sonra hem de hiç beklemediği bir yönden gelip çattı. Yakov Lukiç o gece uykuya dalmadan önce biraz olsun avunmak için bir kadeh vodka içti. Geceyi sakin geçirdi. Hiç rüya görmedi. Sabahleyin de ruhsal durumu düzelmiş olarak sevinçle "Atlattık!" diye düşündü. O gün akşama kadar hep işleriyle uğraştı. Fakat ertesi günü, o gün pazardı, akşam yemeğinden önce karısının endişeli olduğunu fark ederek "Ne var karıcığım? Hasta gibisin. Yoksa bizim inek mi hastalandı? Dün akşam ben de hayvana baktım da sürüyle beraber dönerken garip neşesiz bir hali vardı." Yakov Lukiç'in karısı oğluna dönerek "Sioma, azıcık dışarı çıkar mısın? Babanla bir şey konuşmamız gerekiyor," dedi. Aynanın önünde taranan Semyon'un canı sıkıldı bu söze. "Gizli gizli birbirinize bir şeyler söylemenin sırası mı şimdi? İçeriki odada babamın başımıza bela ettiği dostları gece gündüz fısıldaşıp duruyorlar. Şimdi de siz başladınız. Yakında bu evde oturanların sırları doğru dürüst yaşamamıza imkan bırakmayacak. Ev değil kadın manastırı. Her yerde bir fısıltıdır, bir mırıltıdır gidiyor." Yakov Lukiç, "Haydi kes sesini. Bunlar senin o budala kafanın anlayabileceği şeyler değil," dedi. "Madem ki çık dediler, sen de çık. Son zamanlarda fazla konuşmaya başladın. Bak dilini tut, yoksa ben onu susturmasını bilirim. Semyon kıpkırmızı oldu. Yüzünü babasına doğru çevirdi. Sesi boğuklaşmıştı. Babacığım, böyle ikide bir adamı suçlamasanız daha iyi olur. Bizim ailede ne korkak var ne de azarlanacak çocuk. Birbirimize gözdağı vermeye başlarsak hepimizin hali kötü olur gibi geliyor bana. Bunu söyledikten sonra kapıyı çarparak dışarı çıktı. Yakov Lukiç öfkelenmişti. Karısına döndü. Bak, oğlunu görüyor musun? Seyret işte. Ne kahraman yetiştirmişsin onu, köpek! Diye bağırdı. Ona hiçbir zaman karşılık vermeyen karısı, düşünceli düşünceli. Ne desem bilmiyorum ki Lukiç. Senin o bedavadan ekmeğimizi yiyen misafirlerin de hani pek hoşumuza gitmiyorlar. Onlar geleli beri korku içinde yaşıyoruz. O kadar ki zaman zaman böyle yaşamaktan usanıyoruz vallahi. Köydeki memurlar gelip evlerimizi ararlar diye korkuyoruz. Öyle bir şey olursa mahvolduk gitti demektir. Bu yaşadığımız hayat mı? Söyle, titreyip duruyoruz. En küçük bir hışırtı bizi dehşet içinde bırakıyor. Biri bir yere vurdu mu içimiz ürperiyor. Tanrı kimseye böyle yaşamayı nasip etmesin. Senin için de, Sioma için de acı çekip duruyorum. Burada barındırdığımız adamları bir haber alırlarsa gelip onları yakalarlar ama sizleri de götürürler. O zaman biz kadınlar ne yaparız? Yalnız başımıza kalınca elimizde bir torba alıp dilenciliğe mi çıkalım? Yakov Lukiç, öf yeter artık diye sözünü kesti karısının. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bu iş için ne size ne de Siyomka'ya danışırım. Sen bana ne söylemek istiyordun? Çıkar bakalım baklayı ağzından. Gidip kapının her iki kanadını da sıkıca kapadı. Sonra karısının ta yanına oturdu. Onu dinlerken içinde uyanmış olan endişeyi önce hiç belli etmiyordu. Fakat sonunda artık kendisini tutamadı. Sidirden fırladığı gibi mutfakta bir aşağı bir yukarı gezinmeye başladı. Derin bir şaşkınlık içinde "Mahvolduk! Ah sevgili anneciğim mahvolduk! Vay başıma gelenler!" diye söyleniyordu. Biraz sakinleşince arka arkaya iki büyük maşrapa su içti. Sonra derin düşünceler içinde sedire oturdu. Şimdi ne yapacaksın bey? Yakov Lukiç karısının sorusuna cevap vermedi. Onu işitmemişti bile. Karısı bir süre önce evlerine dört ihtiyar kadının gelmiş olduğunu, ısrarla sayın subayların yanına çıkmak istediklerini söylemişti. Bu ihtiyar kadınlar subayların onları evinde misafir eden Yakov Lukiç'in ve Gremyeçi'deki öteki kazakların el birliği ile bu Allahsız Bolşevik idaresini ne zaman devireceklerini, ne zaman ayaklanacaklarını öğrenmek için sabırsızlanıyorlardı. Yakov Lukiç'in karısı onlara ısrarla evlerinde hiçbir subayın bulunmadığını söylemişti. Fakat onun bu sözleri üzerine fesat kambur ihtiyar Loşilina kızgınlıkla ''Sen daha çok gençsin kızım. Yalanların da beni kandıramazsın. Subayların kıştan beri sizin büyük odanızda oturduklarını öz be öz kaynanan söyledi bize. Onların başkalarından saklandıklarını biliyoruz. Ama burada olduklarını kimseye söyleyecek değiliz ki. Sen bizi büyük subaya götür bakalım. Hani Alexander Anisimiç dedikleri var ya ona diye karşılık vermişti. O gün Yakov Lukiç Polosev'in odasına girerken içinde her zamanki gibi bir ürperti duydu. Fakat buna artık alışmıştı. Polosev'in olup bitenleri duyduktan sonra üzerine yumruk yumruğa atılacağını sanıyor, bu yüzden köpek gibi boynu eğik, titreye titreye cezasını bekliyordu. Ama heyecandan kekeleyerek, sözleri birbirine karıştıra karıştıra, her şeyi olduğu gibi, hiçbir noktasını saklamadan, karşısından nasıl işittiyse öylece anlattığı vakit, Polosev yalnız alaylı alaylı güldü. Doğrusu sır saklamasını amma iyi bilen arkadaşlar bulmuşsunuz. Eh ne yapalım, nasıl olsa günün birinde böyle bir şey olacaktı. Demek bizi annen ele verdi öyle mi Lukiç? Şimdi sence ne yapmalıysam? Yakov Lukiç, Polosev'in sözlerinden cesaret bularak kararının kesin olduğunu ortaya koyan bir tavırla ''Bizim evden gitmelisiniz Alexander Anisimovic'' dedi. ''Ne zaman?'' Ne kadar erken giderseniz o kadar iyi. Düşünmekle fazla vakit kaybetmeye gelmez. Onu ben de biliyorum ama nereye gidebiliriz? Vallahi bilmiyorum. Şey, arkadaş, affedersiniz bu sözü kullanmaya alıştım da. Bay Vaclav Augustovich nerede? Burada değil, gece gelecek. Onu yarın bahçenin yanında karşılayacaksın. Atamançukov köyün öbür tarafında mı oturuyor? Ha işte ona gideriz. Şurada birkaç günümüz kaldı zaten. Bugünleri orada geçiririz. Haydi bakalım beni oraya götür. Kimseye görünmeden Atamançukov'un evine kadar gittiler. Ayrılacakları sırada Polosev Yakov Lukiç'e ''Haydi hoşça kal Lukiç.'' dedi. Yalnız annenin durumunu düşünsen iyi olur. O kadın bizim işlerimizi suya düşürebilir. Bunu iyice düşünmelisin. Lyateyski'yi karşılar, nerede olduğumu söylersin. Yakovluk içi bağrına bastı. Kuru dudaklarıyla onun tıraşsız, sert yanağını öptü. Geri çekildi. Bir an için çoktandır badana görmemiş evin duvarına yapışmış gibi durdu. Sonra gözden kayboldu. Yakovluk iç eve döndü. Yatağına yattıktan sonra kendisinden hiç beklenmeyen sert bir davranışla karısını duvara doğru itti. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Anama bundan böyle yemek vermeyeceksin. Su da vermeyeceksin. Nasıl olsa bugün yarın ölecek. Yakovluk içle hiç de rahat olmayan uzun yıllar geçirmiş olan karısı bir çığlık attı. Sonra yaşa Lukiç, bunu nasıl yaparsın? Ayol onun öz be öz oğlu değil misin? Dedi. Yakovluk iç beraber geçirdikleri kavgasız evlilik yılları boyunca ilk kez elini kaldırdı. Artık pek genç olmayan karısına vurdu. Boğuk, kısık bir sesle sus. O bizim başımıza öyle bir bela getirebilir ki hepimizi mahveder. Sus diyorum. Sürgüne mi gitmek istiyorsun yoksa? Diye söylendi. Sonra ağır ağır yataktan kalktı. Sandığın üzerinden pek büyük olmayan kilidi aldı. Yavaşça ılık sofaya çıkıp annesinin yattığı odanın kapısını kilitledi. İhtiyar kadın ayak seslerini işitmişti. Çoktandır oğlunu ayak sesinden bile tanıyordu. Hatta 50 yıl kadar önce genç, güzel bir Kazak kadınıyken ev işini yaptığı ya da yemek pişirdiği zamanlar arada bir başını kaldırır, dudaklarında gururlu bir gülümseyişle yandaki odada ilk yavrusunun, biricik sevgili Yaşanka'sının çıplak ayaklarıyla nasıl kararsız bir şekilde dura dura şap şap yürüdüğünü dinlerdi. O zaman oğlu yürümeyi daha yeni öğrenmiş, ara sıra yerlerde emekleyen mini mini bir çocuktu. Sonradan küçük Yatuşka'sının okuldan dönerken nasıl zıplaya zıplaya topuklarını yere vura vura koşup geldiğini dinlerdi. O zamanlar Yaşa neşeli, çevik bir çocuktu. Tıpkı bir keçi yavrusu gibi. O yaşlarda çocuğunun doğru dürüst yürüdüğünü bile hatırlamıyordu. Yaşa sadece koşardı. Onunkisine koşma da denilemezdi. Tıpkı bir keçi yavrusu gibi zıplaya zıplaya uçar giderdi. Günler uzayıp gidiyordu. Herkesin yaşantısı gibi bitmez tükenmez acılar, sonra da kısa süren sevinçlerle. İşte şimdi kendisi yaşlı bir anne olmuştu. Ama hep için için gurur duyarak düşündüğü uzun boylu, gelişmiş, serpilmiş bir delikanlı olan oğlu Yaşa'nın geceleri kayar gibi hafif adımlarla yürüdüğünü dinlerken içinde bir hoşnutsuzluk uyanırdı. Yaşa gece geç vakit eve dönerken delikanlılığın verdiği bir çeviklikle o kadar hafif yürürdü ki kunduraları hemen hemen yere değmiyormuş gibi olurdu. Kadıncağız farkında olmadan oğlu büyümüş, evlenmiş, çoluk çocuğa karışmıştı. Yürüyüşü bile ağırlaşmıştı. Çoktandır evde bir aile başkanına yakışır şekilde bir koca ağırbaşlılığıyla aynı zamanda artık yaşlanmış bir adam gibi yürümeye başlamıştı. Oysa annesi için o hala eskisi gibi Yaşanka'ydı. Zaman zaman geceleri rüyasında onun küçüklüğünü görüyordu. Sarışın, ele avuca sığmaz bir çocuk olarak. İşte şimdi de kadıncağız oğlunun adımlarının sesini duyunca yaşlılara özgü boğuk bir sesle ''Yaşa, sen misin?'' diye sordu. Oğlu karşılık vermedi. Bir süre kapının yanında durdu. Sonra nedense adımlarını sıklaştırarak avluya çıktı. İhtiyar kadın mahmur mahmur, ''Çok şükür oğlumu iyi bir Kazak, her şeye değerini veren bir bey olarak yetiştirmişim. Allah'a şükür. Herkes uyuyor. Oysa oğlum kalkmış ağla gidiyor. Her şey yolunda mı diye bakacak?'' diye düşündü. Solgun, kuru dudaklarında gururlu bir anne gülümseyişi belirdi. O geceden sonra evde her şey kötü gitmeye başladı. Yaşlı kadın iyiden iyiye kuvvetten düştü, artık gücü kalmadığı halde hala yaşıyordu. Zaman zaman bir parçacık ekmek, bir yudumcuk su istiyor, Yakovluk hiç sessiz adımlarla sofadan geçtiği vakit onun boğuk, neredeyse hiç duyulmayacak kadar hafif bir sesle ''Yaşankacığım benim, evladım, sevgili oğlum, neden bana bunu reva görüyorsun, birazcık su verin bari'' diye fısıldadığını işitiyordu. Ev halkı geniş odada kalmaktan kaçınır olmuştu. Semyon karısıyla birlikte gece gündüz avluda kalıyordu. Yakovluk için karısı ise herhangi bir ihtiyacını görmek için eve girmesi gerektiğinde oradan hep titriye titriye, hıçkıra hıçkıra ağlayarak çıkıyordu. İkinci günün akşamı herkes akşam yemeği için sofraya oturduğu zaman Yakovluk iç bile uzun bir sessizlikten sonra ''Gelin şu birkaç günü hep beraber yazlık ambarda geçirelim'' dedi. Semyon birdenbire irkildi. Sofradan kalktı. Sanki biri onu itmiş gibi olduğu yerde sallandı. Sonra dışarı çıktı. Dördüncü günü ev derin bir sessizliğe gömüldü. Yakovlukiç titreyen parmakları ile kilidi çıkardı ve karısıyla beraber annesinin odasına girdi. İhtiyar kadın yerde, kapının eşiğinin hemen yanında yatıyordu. Her nasılsa içeride kıştan beri unutulup kalmış eski deri bir eldiven sedirin üzerinde duruyordu. İhtiyar kadın onu dişsiz ağzında çiğneye çiğneye ezmişti. Suya gelince belliydi ki ihtiyar kadın onu pencerenin kenarında bulabiliyordu. Çünkü dışarıda hemen hemen duyulmayacak kadar hafif bir sesle yağan yağmur, kepenklerin aralığından gözle görülmeyecek bir çizgi halinde içeriye doğru süzülüyordu. Yağmur yağmadığı zamanlarda da o yaz sabahlar çok sisli olduğundan herhalde içeriye çiğ damlaları da girebiliyordu. İhtiyar kadının arkadaşları onun küçük, kupkuru, buruşmuş vücudunu yıkadılar, giydirdiler, gözyaşı döktüler. Fakat cenaze töreninde Yakovlukiç kadar acı acı bütün ümitlerini yitirmiş gibi ağlayan olmadı. O herkesten fazla ağlıyordu. Duyduğu acı, pişmanlık duygusu, yok olan varlığın yarattığı boşluk, o gün korkunç bir ağırlık halinde ruhunun ta derinliğine indi. 3. Bölüm. Vücudunu yoracak bir iş yapmak ihtiyacı Davidov'u yiyip bitiriyordu. Bu sağlam, kuvvetli vücudu ağır bir işe koşmalıydı. Öyle bir iş olmalıydı ki akşama doğru bütün adeleleri bitkinlikten hafif hafif sızlamalı, geceleri de özlenen dinlenmeyle birlikte hiç gecikmeden hafif, rüyasız bir uyku gelmeliydi. Bir gün kolektifleştirilmiş biçme makinelerinin tamir işinin nasıl gittiğini öğrenmek üzere demirciye gitti. Kızgın demirin, yanan kömürün kokusu, örsün bir şarkı gibi uzun uzun çınlaması, eski körüğün de ihtiyarların sesini andıran kısık iniltilerle içini çekercesine hışırdaması ona büyük bir heyecan verdi. Birkaç dakika yarı karanlık tamirhanede hiç konuşmadan durdu. Zevkle gözlerini kapamış, çocukluktan beri tanıdığı kokuları derin derin içine çekiyor, bu özlemin ta içinde sanki bir acı uyandırdığını duyuyordu. Birden bu yürekten taşan duygulara dayanamadı. Çekici kaptı. Tam 2 gün, gün doğuşundan öbür gün doğuşuna kadar tamirhaneden hiç çıkmadan çalıştı durdu. Yemeği bile evin hanımı tamirhaneye getiriyordu. Ama o şartlar içinde nasıl iş görülebilirdi? Her yarım saatte bir insanı gelip işten ayırıyorlardı. Bu yüzden kerpetenlerin arasındaki nallar mavileşiyor, yaşlı demirci Sidorovich söylenip duruyor, küçük çırağı ise Davidov'un adelelerini germekten yorulmuş eliyle kendisine getirilen beyaz kağıdın üzerinde doğru dürüst harfler çizeceğine, acayip, karmakarışık, eğri büğrü bir şeyler yazdığını, ikide bir kalemi elinden düşürdüğünü gördükçe açıktan açığa alaylı alaylı gülüyordu. Sonunda Davidov bu şartlar altında çalışmaktan öfkeyle vazgeçti. Sidorovich'e engel olmamak için kendi kendine 40 yıllık gemici gibi ana avrat söverek tamirhaneden çıktı. Canı sıkılarak öfke içinde gitti. Gene kolhozun idare müdürlüğü odasındaki yerine geçip oturdu. Doğrusunu söylemek gerekirse bütün günlerini olağan fakat yine de kolhozun yönetimi bakımından önemli birçok sorunu çözmekle geçiriyordu. Muhasebecinin yapmış olduğu hesapları kontrol ediyor, bir yığın rapor okuyor, ekiplerin bildirdiklerini dinliyor, kolhozcuların çeşitli isteklerini açıklayan dilekçelerini ayırıyor, üretim işleriyle ilgili toplantılara katılıyor, sözün kısacası büyük kolektif bir çiftliğin var olabilmesi için kaçınılması imkansız bütün işleri görüyordu. Ne var ki bu işlerde onu hiç avutmuyordu.